ve Herkes İçin Adalet programıyla Ankara'dan herkese merhaba. Bugün stüdyomuzda emekli Ankara hakimi avukat Eray Karınca Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
İyi yayınlar diliyorum tekrar.
Teşekkür ederim.
Önce aynı şekilde. Programımıza öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Bize biraz özgeçmişinizden bahseder misiniz?
1960 Siirt doğumluyum. Babam öğretmen olduğu için Siirt'te doğmuşum. Kökenim Denizli.
Ege'lisiniz.
Ege'liyim. Evet. 9-10 yaşına kadar Denizli'de yaşadık. Daha sonra İzmir'e taşındık. Ben Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi'ni bitirdim yatılı olarak.
Yani önce bir öğretmenlik o zaman şeyiniz var mı?
Öğretmenlik yok, sadece öğretmen lisesi. Evet, oradan da Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam ettim. Bitirdikten sonra da işte uzunca bir staj dönemimiz oldu bizim. İşte 12 Eylül sonrasıydı ondan kaynaklanan. 1985 yılında Şanlıurfa'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakimliğe başladım. Daha sonra sırasıyla Şırnak'ın İdil, Kastamonu'nun Araç, Zonguldak Merkez ve Gökçebey, ardından da Aydın İncirliova olmak üzere Anadolu'da çalıştım ve 13 yıl sonra da Ankara'ya atamam yapıldı. 13 yılda Ankara'da çalıştım. 26 yıl fiilen
maşallah,
hakimlik yaptım.
Uzun süre. Evet. Peki mesleğe başlarken direkt hakimlik mi
düşünmüştünüz? Evet, hakimlikti.
Avukatlık o zaman ilk başta düşünmediniz.
Hayır, yoktu. Evet. Onu düşünmemiştim.
Gayet isabetli olmuş.
Evet, emekli oldum. İşte 2011 yılında emekli oldum. 3 yıldır da avukatlık yapıyorum.
Peki nasıl, hemen soralım size, nasıl şimdi kürsünün bu tarafına geçtiniz, nasıl buluyorsunuz?
Daha heyecanlı, daha coşkulu.
Evet. Kolay adapte oldunuz mu?
Oldum. Hı-hı. Çok zorlanmadım ama evet. Tabii farklı, hakimlikten oldukça farklı.
Tabii, her ikisi de ayrı tecrübe herhalde.
Evet.
Bir de sizin bildiğim kadarıyla öyküyle ilgili kitaplarınız var.
Öykü kitaplarım var.
Bize biraz ondan da bahseder misiniz?
Şimdi babamın öğretmen olması nedeniyle evimizde kitap oldu ve ben kitap okumayı da çok seviyordum.
Bu çok ciddi bir avantaj. Herkese nasip olmaz.
Çok büyük avantaj gerçekten. Evet. Ben kitaplarla haşır neşir olarak büyüdüm. Ama hakimliğe geçtikten sonra uzun yıllar yazmadım. Yazma olayı Zonguldak'ta çalışırken başladı. Hani onun öncesinde de makalelerim vardı ama öykü yazmıyordum. Öykü yazmaya Zonguldak'ta Uğraş Dergisi'de başladım. Uğraş Dergisi'nin hemen hemen her sayısında bir öyküm yayınlandı. Bu öykülerle 15-16 öykü olmuştu. Bunlarla Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği bir yarışmaya katıldım. Oradan da birincilik ödülü aldım.
Aa, çok güzel. O tabii bana, kaç tarihinde oldu bu?
Bu olay 1996-97.
Çok güzel.
Evet, bu sıralarda oldu. Yani 30'lu yaşlardan sonra, 35 yaşından sonra
başladınız.
Ciddi olarak öyküye başladım.
Bravo.
Evet.
Çok yönlü bir hakimsiniz o zaman.
Evet, güzel bir şey. Öykü yazmayı da seviyorum.
Evet, tabii, ne güzel. Ama hukukla ilgili de çalışmalarınız herhalde.
Tabii. Yani bu alanda da Urfa'da çalışırken Şanlıurfa yöresinde örneklerle kan davaları diye bir çalışma yaptım. O çalışma da Ankara'da
çok önemli
Sosyal
konu.
Bilimler Sosyal Derneği şey. Vardı. Hı-hı. Onların bir yarışmasına katılmıştım. Böyle hemen ödüllerden bahsediyorum ama.
Tabii lütfen, ben sordum zaten.
Evet. O da Genç Sosyal Bilimciler Özendirme Ödülünü kazandı o çalışmamda.
Evet.
Daha sonra da Barolar Birliği tarafından Faruk Ereme Armağan kitabında yayınlandı. Şanlıurfa yöresine örneklerle kan davaları. Yani ben hukuk ve edebiyatı hemen at başı birlikte götürdüm diyebilirim yaşamımda.
Bu da ayrı bir başarı. Evet, herkese nasip olmaz.
Daha keyifli oldu gerçekten. Evet.
Peki hakimlik ceza davalarında çalıştınız. Hı-hı. Aynı zamanda zaten aile mahkemesinden emekli olduğunuzu biliyorum.
Evet, şimdi 13 yıl ceza hakimliği yaptım ağırlıklı Hı-hı. olarak. Ama Ankara'ya geldikten sonra bir ağabeyimizin de katkısıyla hukuk hakimliğine müracaat ettim. Daha doğrusu bu yönde bir talebimiz oldu. Değerlendirildi ve hukuk hakimliğine geçtim. 3 yıl ticaret mahkemesinde, 3 yılda Asyuk mahkemesinde çalıştım. Sonra 6-7 yılda aile mahkemesinde çalışıp emekli oldum. Hı
hı. Aile mahkemesinde çalışırken böyle cesur kararlara imza attığınızı hep okudum.
Evet.
Duydum da aynı zamanda.
Doğrudur.
Evet. Bu çok önemli tabii. O yüzden benim de sorularım genelde açıkçası biraz aile konularıyla ilgili olacak.
Evet. Doğrudur.
Çünkü bunlar toplumun kanayan yarısı. Her geçen gün televizyonlarda hepimiz biliyoruz. İçimiz acıyor belki. şahit oluyoruz. Kadın cinayetleri, değil mi?
Evet.
Bunu siz birebir çok yönlü olarak hani şahit olmuşsunuzdur bize göre. Bununla ilgili sorularım olacak. Mesela 6284 sayılı ailenin korunması ve değil mi? Kadına evet. şiddetle ilgili bir kanun galiba. Şimdi şöyle efendim, duyduğuma göre geçmişte bu kanun ancak şiddet gördüğüne dair kadın bir delil getirirse kocaya uzaklaştırma ya da işte çeşitli cezalar verilebiliyordu. Fakat günümüzde uygulanan bu biçiminde herhangi bir delil getirmesine gerek olmaksızın eğer hakim yeterli görürse ceza verilebiliyor galiba, değil mi?
O çok doğru değil. Evet, geçmişte de aslında delil getirme diye bir şart yoktu. Ama bazı hakimler bu şekilde bir yorum yapabiliyorlardı. Kanunda bu konuda açıklık yoktu. Tabii ki biz lehe olarak uyguluyorduk. Ben örneğin yani delil aramıyordum. Önceki 4320 sayılı kanun uygulanması sırasında da. Ama 6284 daha sonra da yapılan kanun olduğu için buradaki bu boşluk hissedildi ve açık olarak kanuna yazıldı. Delil getirmek gerekmez diye.
Evet. Bunun kanunda bir boşluk olduğu ifadesine ben sık sık rastlıyorum. Avukat meslektaşlarımız tarafından çok ifade ediliyor. Bunu da şuna bağlıyorlar genelde. Tamam, çoğu zaman doğru. Çoğunlukla kadınların şiddet gördüğü bir gerçek ama bazen de bu kadınlar tarafından suistimal edilebiliyor diyorlar. Mesela şikayet ediyor. Haksız yere, öyle bir şey yaşamadığı halde. İşte şey geliyor, hemen anında tebligat geliyor ve evine giremiyor akşam. Dolayısıyla bu da belki daha büyük bir öfkeye ve arkasından işte başka sorunlara yol açıyor aile içinde. Başka şeylere yol açabiliyor. Yani aslında bu önemli, buna yol açmasından daha önemli olan kısmı suistimal edilmesi konunun. Siz bu tip örnekleri rastlıyor musunuz?
Ben çok suistimal edildiği kanısında değilim.
Değilsiniz.
Yani evet. İnsanlar durup dururken bir huzursuzluk, bir şiddet, bir şey yoksa hangi kadın bugün kalkıp da kocasını bu anlamda şikayet eder? Suistimal şu boyutta, boşanma kafaya konmuş oluyor.
Evet.
Boşanmada bunu bir araç olarak kullanmak istiyor. Zaten orada şey kopmuş. Yani o aynı çatı altında oturma olayı kopmuş. Genelde fiili olarak bir ayrılık söz konusu. O zaman profesyonel yardımda, burada meslektaşlarımı da hafifçe dokundurmuş olayım. Yani avukatların da yardımıyla bunu bir fırsat olarak kullanılabiliyor. Ama onun da altında genellikle aslında yine de bir şiddet olayı oluyor.
Durup dururken pek kolay kolay
olmuyor. Ben kötüyü kullanıldığı kanısında değilim. Evet. Zaten bu anlamda kötüyü kullanmayı bile yine de doğru bulmuyorum. Çünkü herhangi bir hakkın kötüyü kullanımı en çok o haktan yararlananlara zarar verir. Eğer bu kötüyü kullanım bu şekilde ayyuka çıkacak olursa bir süre sonra bu kanun uygulanması
çok
iyice
doğru.
sekteye uğrar.
Tabii.
Burada ben bir farkında olunmadan kötü niyetli bir propagandanın olduğunu düşünüyorum kanuna
Anladım.
Karşı.
Evet.
Bu iyi anlatılmalı, bu doğru anlatılmalı. Çünkü benim uyguladığım dönemde 6284 yoktu, 4320 sayılı kanun vardı. Ve bu kanun çok daha iki maddelik bir kanundu. Evet. Epitopu uygulanabilen iki madde, ikisi de uygulanmasıyla ilişkindi zaten. Toplam dört maddelik bir kanundu. Ben bu kanunun bir iki defa böyle kötüye kullanıldığını gördüm ki onlar da böyle
ayırt edilebilen durumlardı.
Yani ayırt edilebilen durumlardı. Örneğin birisinde kadın şeydi, obsesif kompulsif diye bir hastalık vardı. O hastalığın verdiği sıkıntılarla böyle bir şikayet yoluna gitmişti. O çıktı. Bunun dışında kötüye kullanıma denk gelmedim. Bu konudaki şikayetlerinde samimi olduğunu düşünmüyorum.
Çok önemli bu tespitiniz.
Evet. Ve bunun böyle gür olarak ve doğru olarak dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üzülüyorum.
Tabii.
Zaten elimizde bir araç var. 6284 sayılı kanun kadına şiddetin önlenmesinde. Bunun da hiç olmazsa doğru dürüst uygulanması ve suistimal edilmemesi lazım.
Peki efendim, dediğiniz gibi artık delil getirme şartı önceden de gerçi yoktu diyorsunuz.
Yoktu, evet.
Böyle bir durumda bir hakim hangi kıstaslara göre ceza verir?
Şimdi bakın, bu kanun aslında bir acil servis kanunudur. Ya da nasıl diyeyim? Hani evde yangın var.
Evet.
Evde yangın var. Eğer bu insanlar akşam bir arada olurlarsa veya birkaç saat, bir iki saat sonra bir arada olurlarsa o evde şiddet olacak.
Evet.
Durumlarında uygulanması gereken
evet,
bir kanundur.
Ki çok sık rastlanıyor değil
evet.
mi bu durumlara? Evet.
Şimdi burada da eğer yani bir aspirin kanundur ya da aynı şekilde hemen anında uygulanması gerekir. Siz burada delil aramaya gittiğiniz anda o kadını, o adamı akşam öldürür.
Doğru. Ki çok ya oluyor doğrular, örnekleri. Evet, çok sık evet, rastlıyoruz.
Çok hızlı hareket etmek gerekiyorsa o zaman delil aramazsınız.
Çok doğru.
O zaman müracaatın samimi olduğunu düşünmeniz gerekir.
Tabii doğru.
Ve tedbiri verirsiniz.
Evet.
Şimdi burada hemen evde uzaklaştırma tedbiri şart değil. Aslında bu bir uyarı kanunudur. Yani ben kanunun anlaşıldığını ve doğru anlatıldığını düşünmüyorum.
Evet.
Ya çok bu anlamda.
Evet, çünkü ben de meslektaşlarımızdan dediğim gibi benzer evet. şeyler duyuyorum. Çünkü.
Evet, evet, evet. Şimdi akşam dediğim gibi eğer bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız, eğer çok ciddi bir sıkıntı varsa evden uzaklaştırma vereceksiniz. Ama onun dışında bir şey varsa, yani hafif bir olay olacağını düşünüyorsanız, siz o zaman verdiğiniz kararla, tedbirle diyorsunuz ki hakim olarak, ey İşte evin erkeği ise şiddet uygulayan, ey kişi Ahmet, Mehmet, Ali neyse, akşam veya işte eşine şu süre içerisinde şiddet uygularsan seni cezalandırırım. Bu aslında bir uyarıdır.
Tabii.
Yani kanunun asıl amacı uyarıdır. Evet. Bu gözden kaçırılıyor.
Evet. Peki bütün bunlara rağmen yine de hani çok sık tekrarladık ama çok örneğe rastlıyoruz. Yani kadın bir başvuruda bulunuyor. Akşam gerçekten öldürüyor. Yolda öldürüyor. Koruma istiyor. İşte polis veriliyor. Yanında bir koruma kimi zaman verilmiyor. Fakat bir şekilde başarılı oluyor karşı taraf. Hı hı. Yani buna daha bu kadar hani daha köklü çözümler nasıl alınabilir? Bunun ya da batıdaki uygulamaları nasıl? Şimdi, onlar nasıl halletmişler? Şimdi, tabii ki bu kültürel altyapıyla çok alakalı eminim. Sosyoekonomik durumla, sosyokültürel altyapıyla bunlar çok eminim bunlarla alakalı olduğunu ama yine de onlar nasıl halletmişler bu konuyu? Neler yapılabilir?
Şimdi batıda da halledilmiş değil bu konu.
Düzey aynı mı?
Hayır, aynı düzeyde değil tabii. Hı hı, evet. Ama Türkiye'de kadınların şiddet görme oranı %39. Fiziki şiddetten bahsediyoruz. Çok yüksek, çok yüksek bir oran. Ama Batı'da da buna yakın rakamlar, işte %20'nin üzerinde bir rakam olduğunu.
Sonuçta %10'ların altında değil yani.
Değil, evet. Değil yani sanmıyorum orada da görüyoruz. Onların da çözebildiğini sanmıyorum. Ama aramızdaki fark ne biliyor musunuz? Ya bana göre samimiyet. Yani onlar bu konuyu çözmek için istekliler. Bizde biraz olaymış gibi yapılıyor. Yeterli samimiyet yok.
Çok doğru bir yani bu buna en, tamamen katılıyorum.
Bu
çok
en
doğru.
Tepeden karakoldaki işte memura kadar ya da sağlık memuruna kadar ya da işte adliyedeki tüm çalışanlarına kadar bu içselleştirilmiş değil. Yani bunun önemli bir sorun olduğu ve mevcut kanunun bunu çözmek için uygun bir araç olduğu içselleştirilmiş değil. Şimdi bu konuda sık eğitimler veriliyor. Tabii öncelikle farkındalık gerekiyor. Yani bu konuda kadınla erkek kadının erkek tarafından cinsiyeti nedeniyle uğradığı şiddet konusunda insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu konudaki eğitimlerin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bundan da ötesi biz bunu Avrupa istiyor veya işte kadınlar tabii. çiçektir, böcektir, korunmalıdırdan evet. öte tabii. samimi olarak bunun en yukarıdan en aşağıya kadar istenmesi lazım. Ve en önemli hususlardan birisi de kadına yönelik şiddetin temelinde kadınla erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkisinin olduğu.
Doğru.
Bu saptamanın evet. olduğu, bu saptamanın yapılmış olması lazım. Yani kadınla işte konulardan birisi şu. Kadınla erkek eşit mi değil mi? Konu o değil. Kadınla erkek eşit şartlara, eşit güce sahip mi değil mi aslında? Doğru sorulması gereken
evet.
Soru bu.
Evet.
Eşitlikle aynılık birbirinden fark farklı, ediliyor. Tabii. Kadınla erkek elbette ki aynı değil. Ama eşit. Neden eşit değil? Evet yani. Eşit olmalı en azından.
Hı hı. Aslında çok güzel ifade ettiniz. Çok isabetli bir tespit oldu. Mış gibi yapılıyor dediniz ya. Hı. Evet. Bence çok özetleyecek durumu çok...
Evet, samimi değil. Evet, şimdi evet. bakın, bir toplantıda işte bir büyüğümüz şunu diyor ki, bu Suriye olaylarının yeni patladığı zamanlarda kadına şiddet konusunda bu kadar duyarlı olan Birleşmiş Milletler Suriye konusunda neden duyarsız?
Yani farklı şeyler, çok farklı şeyler.
Birisi evet. elma, birisi armut.
Tabii.
Demek evet. ki bilinç altında aslında kadına yönelik şiddete, şiddetin önlenmesi hususundaki çalışmalara karşı bir tepki var. Bu ortaya çıkıyor. Bu tepki bu kadar etkili kişinin bu dile getirdiği bu husus aynen aşağıya da yansır.
Tabii, doğru söylüyorsunuz.
Aynen, evet.
Tabii. Bir de efendim kariyer sahibi, üniversite mezunu kadınların da çok sık şiddet gördüğüne dair
tabii,
durumlar var değil mi?
Tabii,
bu da azımsanmayacak.
%28 bizdeki rakam 2008'de.
Çok yüksek bir rakam bu.
Tabii %28 evet. çok yüksek bir rakam.
Peki şu doğru mu? Onların böyle mahcup olmamak için kariyerleri sebebiyle falan kolay rapor almadıkları ya da şikayetçi olmadıkları diğerleri kadar.
Yani o konuda duyumlarım var ama tabii bu
fakat oran yüksek diyorsunuz.
Benim bileceğim bir husus değil.
Tabii ki başvuru olmadıysa siz nasıl bileceksiniz de.
Evet.
Peki biraz da boşanmalardan bahsedelim. Boşanma oranları Türkiye'de gittikçe hepimiz malum yükseliyor. Değil mi? Sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu'da da bildiğim kadarıyla
tabii,
böyle
tabii,
değil
tabii.
mi? Yaygın bir durum var. Şimdi yani bu yüksek boyutlarda olması nedeniyle sizce yani neden artık bu biraz sosyolojik bir soru aynı zamanda ama tabii hukuksal boyutunu da ben sormak istiyorum ama bu derece artmasını neye bağlıyorsunuz öncelikle?
Ya şey artık şey insanlar daha çok birey. Kadın olsun, erkek olsun. Yani önceden neydi? Kaderimdir, çekerim.
Evet, evet.
Kaderimse çekerim anlayışı vardı. Yani boşanmak diye bir kavram bile yoktu. Ama şimdi insanlar boşanabileceğini
boşanmak
biliyorlar.
Boşanmak ayıp değil mi?
Boşanmak ayıptı.
Doğru.
Hayır ama ayıp
tabii,
değil. Yani bence yani boşanmak önemli bir araç. Yeri geldiğinde kullanılmalı.
Tabii ki.
Yani ne olursa olsun insanları bir arada yaşamaya itmek doğru değil. Elbette ki önceliğimiz insanların mutluluğudur. Değil mi? Eğer
tabii.
iki kişi bir arada mutluysa o evlilik devam etmeli. Biz toplum olarak, insan olarak, devlet olarak bu evliliğin, bu mutluluğun sürmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ama değil, ikisi bir arada değil. Belki başka birileriyle beraber olacaklar. O zaman bu insanlara bu şansın da tanınması lazım.
Evet.
Ama
tabii
ki bizdeki şeyde boşanmalarda yalnız gizli olan bir kusur karinesi vardır. Yani insanlar evlenirken nasıl evleniyor? Diyor ki bütün bir ömür boyunca biz şeyi bir yastıkta koruyacağız.
Hastalıkta,
sağlıkta nedir? Evlilik boyunca birbirimize destek olacağız. Ama sen kalkıyorsun diyelim ki bir sebep yokken ben başkasına aşık oldum diyerek. Bu da tabii bir sebeptir ama oyunu sen bozuyorsun. Evet. Kuralları sen, o zaman bunun sonuçlarına katlanacaksın. Evet. Sen kusurluysan sadece kendi kusuruna dayanarak boşanmak isteyemezsin. Karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlaman gerekiyor. Bu zaman boşanma isteği kime hak olur? Elbette ki kusursuz olana.
Tabii.
Terk edilen eşe.
Tabii.
Örnek olarak verdim yani.
Tabii. Peki bir de daha çok hani boşanmadan ziyade mal paylaşımında galiba sorun çıkıyor herhalde.
Boşanmada da çok çıkıyor.
Boşanmada
mal paylaşımında da çıkıyor tabii. Mal paylaşımı şeyin boşanmanın bir sonucu.
Tabii.
Yani evlilik boşanmayla sonuçlanmışsa ya da ölümle sonuçlanmışsa bu hallerde mal paylaşımı devreye giriyor.
Ve orada da yani genelde böyle kamuoyuna da yansıyan şeyler oluyor ama sık sık.
Oluyor tabii.
Evet değil mi? Evet. Peki ben sizin bir makalenizi okumuştum. Söz konusu makalede kadına bakışın yine kökten yanlışlıklarla dolu olduğunu ifade etmiştiniz. Hatta Atatürk'ün bu konuda çok önemli bir sözüne yer vermiştiniz. Bunu tekrar burada inelemek istiyorum izninizle.
Tam buyurun siz söyleyin
evet,
okuyun
tamam.
Çünkü ben.
Tabii yok ben söyleyeceğim. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin demiş. Çok güzel ifade etmiş gerçekten
ifade
o dönemde.
Etmiş.
Siz de bunu makalenizde yer vermişsiniz. Biraz bize açar mısınız?
Evet. Şimdi burada benim siz okurken dikkatimi çeken nokta şu. Şimdi sanki kadına şiddet kadınların bir konusuymuş gibi. Kadına şiddetin önlenmesi ya da ayrımcılığın, eşitsizliğin giderilmesi sadece kadınların sorunuymuş gibi algılanıyor. Yani erkekler bundan nemalanan kesim olacağı için sanki onlar bu işe uzakmış gibi düşünülüyor. Ama Atatürk orada ne diyor? Kabil midir ki birisi yerlerde sürünsün de diğeri yükselebilsin? Eğer bir toplumun ilerlemesi isteniyorsa bu kadınıyla erkeğiyle birlikte olacak. Eğer sen kadını ezer, eve hapsedersen ve onun üretim gücünden, onun yeteneklerinden toplum mahrum edersen öbürü de yükselemez.
Asıl kariyerini annelik olarak sadece görürseniz.
Tabii. Tabii, evet. Tabii. Hı-hı. Yani hı-hı. annelik bir vasıftır. Evet, babalık tabii. gibi hiçbir tabii. farkı yok hı-hı. bana göre.
Evet.
Yani ve durum öyle bir noktaya gidiyor ki aslında roller hani elbette ki doğurmak çok önemli bir şey. Emzirmek, beslemek çok önemli bir şey ama bunun haricinde kalanı artık erkekler de yapabiliyor. Ve gidişat da öyle. Modern dünyada öyle olmak durumunda.
Tabii. Ama siz dediğim gibi bu yazınızda da başka yazılarınızda da zaten buna genelde dikkat çekiyorsunuz. Yani kadına bakışın kökten yanlış olduğu kısmı
tabii,
değil mi? Çok çok önemli.
Tabii tabii. Tabii.
Evet. Peki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı bu konuda yine bununla ilgili bazı yorumlarınıza da rastladım ama mesela nasıl buluyorsunuz şeylerini? Diyelim ki mahkemelere müdahil olma hakları var aslında ama gelip evet. böyle mesela sizin hakimlik döneminizde rastladınız mı? Kadınların başvurusu üzerine gelip müdahil olduklarına tanık oldunuz mu? Yeterli hassasiyeti gösteriyorlar mı?
Avukatlığım döneminde oldu. Yok çok bilinçli ve çok iyi kullanıldığını düşünmüyorum. Bunlar daha çok kamuoyuna mal olan davalarda biraz sansasyon olarak kullanılma imkanı daha yüksek gibi geliyor bana.
Aslında,
bunun çok evet. bilinçli olarak kullanıldığına en azından bende böyle bir duygu düşünce yok.
Peki Eray Bey, genelde hani şiddet görmüş kadınlar için işte çeşitli evler açılıyor, imkanlar sağlanmaya çalışıyor. Fakat herhalde daha önemlisi daha öncesinde, yani birkaç basamak önceye gidip, o zaten az önce konuştuğumuz gibi yani hı-hı. o bakış açısını değiştirip zaten toplumda evet. köklü bir değişikliğe sebep olmak. Yani olay olduktan sonra mağdur olduktan sonra kadınlar onlara bir yaşayacakları bir imkan sağlamak değil, hayatta kalacakları yani yaşamak bile belki.
Şimdi bakın. Kadına şiddetin temelinde ne dedim? Eşitsiz güç ilişkisi vardı.
Evet.
Bu tarih boyunca sürüp gelen bir şey. Yani o zaman varsa aslında onu da anlatabilirim ama bu 4320 sayılı kanun
evet.
yani şeyin 6284'ün atası olan önceki o iki maddelik dediğim kanunla beraber devlet şunu dedi. Daha doğrusu o kanuna kadar ya da 1979'da Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen bizim de 82-84'te falan kabul ettiğimiz ve iç hukukun bir parçası haline getirdiğimiz SEDAV, Kadına Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler'in bu sözleşme ve ardından Kadına Yönelik Şiddetin Tasfiyesi Bildirgesi, o da 94 yılındadır veya 92 yılındadır. 98 yılında da biz bu kanun çıkarmışız, 4320'yi çıkarmışız. Daha sonra da 2010'da mıydı? 2010'da da 6284 çıktı. Tarihlerde hata yapmış olabilirim. Ha. Şimdi bu kanunlarla beraber bu zamana kadar neydi? Kadın erkek arasındaki ilişki mahrem ilişkiydi. Özellikle karı koca arasındaki ilişki. Bizim toplumumuzda da işte meşhur söz karı ile kocanın arasına girilmez.
Evet,
değil mi?
Evet, tabii.
Sürekli söylenen bu.
Evet.
Ama yani bu o kadar arızalı bir söz ki
doğru,
aslında.
Doğru.
Yani o kadınla erkek arasında ne yaşanıyor? O ailede neler yaşanıyor?
Çok doğru.
Hangi aile?
Tabii.
Korumaya çalıştığımız hangi aile? Bu soruların yanıtları yoktu.
Hı-hı.
Ne oldu 4320 ile beraber? Devlet dedi ki ben karındır. Hı-hı. Seversin karışmam. Ama döversen elini tutarım dedi.
Hı-hı. Tabii.
Bu 4320 sayılı kanunun ruhu felsefesi buydu. Ama bu anlatılmadı, anlaşılmadı. Dolayısıyla hani demin ne dedim? Uyarıdır dedim.
Evet, evet.
Son çaredir evden atmak.
Evet, evet.
Tamam ama yerli yersiz kullanıyorsun. Uyarı yok. Hı-hı. Yani uyarının ne anlama geldiği yok. Oysa çok güzel kaleme alınıp kardeşim senin ben devlet olarak burada tarafım. Eğer karını döversen seni hapse atarım. Kanunun amacı bu. Bir uyarıyor yani. Bu da çok etkili.
Hı-hı,
ben evet. çok güzel yaptırım sonuçlar sana. Aldım yani hakimliğim döneminde. Hı-hı. Çünkü benim insanım aslında son derecede uysaldır. Hı-hı. İyidir Anadolu insanı, Türk insanı. Ben buna yani yeter ki onlara nasıl hitap edileceğinizi ve bilin ve samimi olun, dürüst olun.
Çok güzel ifade ettiniz, evet.
Dolayısıyla ben yazdığım kararlarda %100'e yakın netice aldığımı düşünüyorum. Yani o uyarıyı yaptıysam
evet.
hiç onun arkasından benim
tekrar önümüze hatırlamıyorum. Geldiğini hatırlamıyor
musun? Ya, hatırlamıyorum.
Çok güzel
çünkü
bu. Evet.
Bunu
demek ki işe yarıyor. Çok
ama
önemli.
Şöyle bir şey.
Evet.
Şimdi dereceleri var. Kanunda çeşit çeşit önlemler var. Yani ben şunu söylerim zaman zaman. Kurşun atacağın hedefe top mermisi atma.
Doğru.
Hı-hı. Şimdi yapılan yanlışlardan birisi bu.
Hı-hı.
Dolayısıyla darmadağın ediyorsun. Ondan sonra da karşı taraftan da son derece olumsuz şeyler alabiliyorsun. Yani ben burada şiddetin tırmanışında, ha işte koruma kararı verilmesine rağmen kadınların öldürülmesinde kamunun bu olaydaki duyarsızlığının, bilinçsizliğinin ve bilgi eksikliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. 4320 ve 6284 tekrar ediyorum. Aslında seversin karışmam, hatta desteklerim ama döversen kolunu tutarım.
Çok güzel, evet.
Diye özetleyebiliriz. Şimdi bizdeki Batı'yla, deminki sorunuz vardı o da, çok önemliydi o. Batı'yla bizim aramızdaki temel sorun ne? Temel sorun şu, onlar da hakikaten tutuyor. Samimi yani. Biz de titrek tutuyor. Bilmiyor. Ürkek tutuyor. Yani karakollarda bu işler için görevlendirilen personel bu anlamda vasıflı, iyi yetiştirilmiş, bilgilendirilmiş kişiler değil. Hatta belki de vebal altına girmeyeyim ama çok da böyle olumsuz diyorum. Bu çok vasıflı olmayan, nitelikli olmayan kişiler oraya veriliyormuş gibi bir şey var. Kamuoyunda izlenim var.
Bu da tabii bunlar ki aksaklıkları tabii.
Tabii. Yani karakollar için söylüyorum. Aynı şekilde şeylerde de kanun diyor ki aile mahkemesi hakimleri için çok özel nitelikler arıyor. Ama HSYK arıyor mu? Zannetmiyorum. Yani orada gerçekten bu konuda çalışmalar yapmış bilinçli, duyarlı hakimlerin aile mahkemelerine atanması lazım. Orada çalışan personelin de bu anlamda eğitilmesi
doğru,
lazım.
Tabii.
Ben bu konuda çok duyarlı olduğumu düşünüyordum. Ve örneğin nedir benim için önemli konulardan birisi? Aynı gün gelen evrakı aynı gün karara bağlamak. Çünkü o gün o karar işe yarayacak. Ertesi gün olursa belki bir kıymeti kalmayacak. Şimdi ben bunun üzerine bu kadar duyarlıyken bir gün saat işte 4-5'e doğru gelmiş. Hemen kararımı verdim. Kadın da bekliyordu. Kadın da eline kararımı verdim, ayrıldım. İmzaladım. Yani onun tebliğe çıkması lazım. Ertesi günü öğleden sonra gelip baktım. Kadın benim kapımın önünde oturuyor orada. Niye oturuyorsun sen dedim ben. Dün verdim senin kararını dedim yani şeyden. Niye almadın dedim de. Dedi ki işte orada dedi oturan benim personelimden birisinden. O dedi çok sert dedi. Ben dedi ondan çekindiğimden giremedim dedi. Yani bu
evet.
Bu olacak değil yani tabii, onun tabii. O hassasiyetini anlayacak bir personel olması lazım orada.
Bu her alanda her
alanda değil mi? Tabii.
Çok önemli bu söylediklerimiz.
Tabii hastanede de aynı şekilde yani evet. O şiddet gören kadına müşfik davranılması lazım.
Ailelerin de yaklaşımı daha bilinçli olması gerekiyor herhalde. Yine az önce söylediğim gibi hani o bizim kültürel kodlarımızla da alakalı olabilir bunlar da böyle az önce siz güzel bir örnek verdiniz. Yani karı koca arasında olan şey orada kalır. Şiddet gördüğünü söyleyip evine gittiği zaman imkanı olan aileler bile bazen destek çıkmıyor. Hani eşinin yanına dön, aile kurumunu koruyalım anlamında bir mantıkları oluyor herhalde.
Evet, evet.
Şimdi bunu bunlar, yani eğitimli ailelerde bile görebiliyoruz zaman zaman.
Eğitimli ailelerde ama ben burada yani temel faktörün ekonomik kaygılar olduğunu düşünüyorum. Yani eğer eğitimli ailelerde bunu gönderiyorsa artık orada bir araz var yani.
Evet.
Yani
evet,
o hastalıklı bir durum, ona ben ne diyeyim?
Evet.
Yani çocuğun dayak yiyor ve sen git biraz da dayak yiyor diyorsun.
Aile yani, kurumu falan diye düşünün yani.
Yani evet. Hangi aile? Yani, böyle evet. Şey mi olur? Evet. Şiddetin olduğu aileye ben aile demem.
Tabii ki.
Yani.
Tabii.
Şimdi ama diğerlerine git derken orada şey var. Daha çok ekonomik nedenler var. Ya bu da acı. Yani insanların karınlarını doysun düşüncesiyle şiddete boyun eğiyor olmaları pek de kabul edilebilecek bir şey değil. Bu doğru değil. Şimdi 6284'te aslında bu anlamda bazı hükümler getirilmeye çalışılmış. Fakat bunlar işletilmiyor. Bunlar çok bilinmiyor. Ben bir...
Yani kanun bu imkanı veriyor fakat uygulamacılarla...
Evet, bilinmiyor. Bir evlilik dışı ilişki yaşamış bir kadınla ilgili olarak...
Sizin verdiğiniz bir karar var değil mi?
Çok benim hayır, hakim olarak verdiğim var. Onlar 4320 sayılı kanun döneminde ama avukatlık döneminde de bu konuda talepte bulundum. Anlattım mahkemelere. Hem mahkemelerden nafaka aldım.
Evet.
Şey için ve bu hatta işte gazetelerde Ayşe Arman'ın röportajına konu oldu. Ayrıca Keçiören Belediyesi'nden de nakdi yardım aldım. Kanunda nakdi yardım diye bir hüküm var ama yani o hüküm orada sanki hani güzel özlü söz gibi duruyor. Ben bu hayata geçirilmekten sonra ne anlamı kalmış? Yani sorarım 6.284 3 yıldır 4 yıldır uygulanıyor. Kaç tane nakdi yardım kararı verilmiş? Yani Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı mesela bu konuda bir çalışma yapsın. Ve bunun kanunun bu hükmünün hayata geçirilmesini sağlasın. Ama doğru kişilere, yani doğru tespitler yapmasın nakdi yardımlarda.
Tabii, bu kısım da son derece önemli. Tabii. Değil mi? Yine suistimale sebep olmasın.
Suistimale sebebiyet verilmesin. Çünkü ben devletimin kaynakları kısıtlı. Tabii yani ki. Çok zengin bir ülke değiliz biz. O zaman bunları adil kullanmak, doğru kullanmak, yerinde kullanmak gerekiyor.
Tabii, evet.
Ama bir de şu var, mesela o verildikten sonra, devlet tarafından verildikten sonra şeyden tekrar geri buna sebebiyet veren kişiden geri alınabiliyor, rücu edilebiliyor. Bu da güzel bir şey.
O da güzel, tabii.
Tabii tabii, yani tabii. Bütün bunları şeyde kanun hazırlanma sırasında öneri olarak getirdik.
Çok güzel.
Hı-hı. Ama bunların hayata geçirilmesi lazım.
Tabii. Umarım az önce söylediğiniz konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da ulaşır, buradan bir mesaj olur.
İnşallah.
Tabii, evet. Yine siz 2011 yılında Kız Doğursun Analar başlıklı bir dosyanız, Yunus Nadi ödülünü almış,
evet,
galiba, değil mi? Bize biraz ondan bahseder misiniz?
Şimdi isterseniz neden Kız Doğursun Analar?
Evet, o yüzden
yani oradan, evet, tahmin ediyorum. Şimdi o bir Denizli türküsünden alıntıdır. Türkünün sözleri şu şekilde: ardıç arasında naneler, doğurursa kız doğursun anneler diye. Burada dikkat ederseniz kız doğurmaktan gurur duyan bir şey var, kültür var. Şimdi biz kültürümüzün sadece olumsuz yanlarını görüyoruz toplumumuzda.
Tam tersi genelde söylenir.
Evet, işte kadın için eksik etektir, sofrada işte yeri olmaz denir, ya da işte kız çocuk doğduğunda sessizlik olur, sessizlik olduğunda, pardon, kız çocuk doğdu denir. Bunlar olumsuz, evet, argümanlar. Ama olumlusu da var. Yani diyor ki, yani bir Denizli türküsü gürül gürül, coşkulu şeyle doğurursa kız doğursun anneler diyor. Yani kızından dolayı,
evet,
gurur duyan, bununla coşkulanan bir annenin türküsü o aynı zamanda.
Evet, çok
bana güzel. Çok çarpıcı geldi, çok yerinde geldi ve çalışmamın da Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülünü kazanan 2011 yılındaki çalışmamın adını da buradan esinlenerek Kız Doğursun Analar koydum. Bu çalışmam benim 4320 sayılı kanun döneminde aile mahkemesindeki deneyimlerimi ve aynı zamanda bunun teorik altyapısını da oluşturarak o deneyimlerimi de birlikte kurguladığım bir çalışmadır. O da beğenildi ve ödüle,
evet,
değer
çok
bulundu.
Çok güzel, evet, çok önemli. Aynı zamanda konferanslarınız da olmuş galiba, değil mi?
Kadın tabii, konu, tabii, tabii.
Evet,
şeylere çıkıyor.
Genelde üniversitelerde mi oluyor?
Üniversitelerde, barolarda, derneklerde, evet, barolarda kim çağırırsa, yani sağlığım el verdiği ölçüde bu konuda...
Çok güzel, evet. Sosyal sorumluluk
bu konu,
projesi,
evet,
olarak.
Sosyal, evet, evet, aynen öyle. Yani
çok
buna hiçbir,
evet,
şey... Üniversitelerin kulüpleri çağırıyor bazen.
Evet.
Bazen hocalar çağırıyor. Ankara Üniversitesi'nde Güldürüs Hoca var. Güldürüs Uygur Hoca. Onun, evet, bu konuda ciddi çalışmaları var. Ben de ihtiyaç duyulduğunda destek, evet, vermek istiyorum onlara.
Yine umarım buradan birçok kişiye ulaşırız da, çünkü çok sağlam, köklü bir bakış açınız var bu konuda. O yüzden ifade etmeleri
sevindim,
iyi olur sizden.
Evet,
ben de hani yeri gelmişken söylemiş olalım. Çok güzel bir ifadenize rastladım yine. Çok anlamlıydı bence. Her kadın cinayetinde bıçağı tutan el, tetiği çeken parmak, cesaretini, gücünü aslında toplumdan alıyor diyorsunuz,
evet,
değil mi?
Evet.
Çok önemli bu söylediğiniz.
Evet.
Gerçekten.
Çünkü,
evet,
toplum bu konuda şey, samimi değil.
Hı hı.
Samimi değil. Yani bir, hı hı, bir yerden tavşana kaç derken tazıya da kovala anlayışını görüyoruz. Hı hı. Eğer toplum burada buna net bir tavır alabilse aslında,
evet,
bu işler biter.
Evet. Çok gerçekten vicdanları harekete getirecek bir,
evet,
cümle bu. Hepimiz de kendimizde bir şey pay bulabiliriz bu cümleden, değil mi?
Şüphesiz.
Çok
şüphesiz.
Doğru.
Şimdi size istersen biraz şeyden bahsedeyim. Yani bu çalışmalara, işte konferanslara ya da işte araştırmalara neden ihtiyaç duydum.
Evet.
Ben bir kere şu, aile mahkemesi hakimliğim sırasında bunun çok yakıcı bir sorun olduğunu gördüm. Çok önemli bir sorun olduğunu gördüm ve büyük boşluk var. Yani kimse ne yapacağını bilmiyor açıkçası. Ama çözülebilir bir sorun. Ha, hemen mi çözülür? hemen değil tabii. Yani
çözülebilir olduğu bile düşünülemiyor aslında.
O bile düşünülemiyor. Evet, yani evet. Şu anda bir umutsuzluk da var toplumda. Evet, bu beni yani kahrediyor. Yani
ben de sizden bunları duyduğuma memnun oluyorum.
Biz yani 3-4 yıl önceden gerideyiz şu anda.
Şu an 3-4 yıl önceden gerideyiz. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Tabii yani bu şey işte şöyle bir şey. Elindeki imkanları doğru bir yerinde kullanmazsan bir süre sonra insanların umutsuzluğu söz konusu olur. Yani evet, evet. Bir bıkkınlık var, bir yorgunluk var mahkemelerde.
Kesinlikle.
Toplumda şeyler artık yeniden kadın cinayetleri 2-3 sayfa haberlere düşmeye başladı. Bir ara manşetlerdeydi yani. Çünkü bir şeylerin değişebileceğine dair bir şey vardı. Toplumda inanç vardı.
Bir de alıştık mı acaba? Ne yazık
evet,
ki.
Evet,
o da
evet.
Çok
yani acayip. Artık
evet.
Değişmeyecek demek ki. Evet. Evet yani bir şey yapılamıyor duyguları, düşünceleri söz konusu oldu. Bir de açıkçası farklı şeylerden motivasyonlar toplumda ön plana çıkmaya başladı. Yani kadını birey olarak erkekle eşit konuma getirip onu korumak çok daha zor ama onun yerine eve tıkmak, eve hapsetmek sen kadınsın demek daha kolay. Hiç olmazsa istihdamda şurada burada da belki de şey sağlanıyor. Yani bu kadını hatta 3-4 yıl şiddette 3-4 yıl ama toplumsal kategori olarak bence 15-20 yıl daha geriye götüren bir anlayış. Yani buna karşı kadınların çok tetik olması, çok uyanık olması gerekiyor.
Toplumsal bilinçlenme gerekiyor.
Toplumsal bilinçlenme gerekiyor.
Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet, tabii. Ve yine şunu söylemişsiniz. Bence bu da çok önemliydi. HSYK'da kadının adı yok demişsiniz ki bunu mecliste de aynı şekilde aslında söyleyebiliriz. Yani
evet.
Meclisteki kadın sayısına baktığımızda bunu görüyoruz. Birçok yerde toplum birçok alanında bunu görebiliyoruz. Çok önemli bir tespit. Bunu da biraz
yani hiç kadın HSYK'da kadının adı yok derken Cumhurbaşkanı'nın seçtiği iki kadın galiba değil mi? Onun dışında hiçbir tane kadın üye seçilmedi.
Evet.
Yani.
Tabii.
Bu enteresan. Neden hiç mi şeyde ilk derece mahkemelerinde liyakat sahibi kadın yok.
Tabii ki gayet.
Danıştay'da evet. Şeyde Yargıtay'da yok. Hepsi erkek.
Çok
yani
önemli.
Bizim o zaman ne oluyor? Erkek bir yargımız oluyor.
Tabii.
Yani işin açıkçası. Tabii. Ondan sonra da bundan toplumun tamamına adalet getirmesini bekliyoruz. Neydi bizim şeyimizin programımızın adı? Herkes için adalet. Niye herkesin içerisinde kadın yok? Toplumun yarısı kadınlardan mı oluşuyor? Atatürk'ün dediği gibi. O zaman yarı oranında HSYK'da kadın olmalıydı.
Tabii. Yani meclis için de geçerli.
Meclis için de ben evet, şimdi HSYK evet, dediğiniz için söylüyorum. Tabii. Bunu hakimler sağlamalıydılar.
Evet doğru söylüyorsunuz.
Yani bunu seçim sistemiyle olmalıydı. Şeyde, yani gerçekten kalkınmış, demokratik uygar bir toplum isteniyorsa bunlar olmayacak şeyler
doğru
değil.
Doğru söylüyorsunuz. Ve aslında yine konu galiba Eray Bey gelip samimiyete dayanıyor. Bakın yine sizin söylediğiniz
tabii,
şeye geldik.
Tabii.
Samimi olunsa zaten bunlar yarışamaz.
Evet. Kadın o kadar değer veriyorum ki işte evet. Bir biblo gibi şeyde. Hayır canım hayatın içerisinde
evet,
olacak.
Evet, gayet
kadının da iyisi, doğrusu, yanlışı, evet. Kötüsü olacak.
Tabii.
Erkeğin de olacak.
Tabii.
Bütün bu anlattıklarımdan benim kadıncı olduğum hı-hı. Sonucu çıkmaz umarım.
Gayet, tabii ki.
Yani öyle bir derdim yok. Hı-hı. Ben kadıncı falan değilim. Ben insancıyım ama insan olarak baktığım zaman şeyde terazinin kefesinde kadının çok büyük haksızlıklara uğradığını görüyorum.
Tabii.
Gördüm. Bu bugüne has değil. Tarih boyunca süre gelmiş. Kadının çok alacağı var erkekten. O yüzden hani şu anda ben diyorum ki şeyde ilk bunu dile getiren bendim herhalde. Yarı oranında değil mecliste.
Evet.
Temsil alanında. Hayatın her alanında aslında yarı oranında hemen uygulamamız lazım. Bırakın yarı oranındayı. Bir süre erkekler çekilsin de kadınlar idare etsinler. Bir görelim bakalım bir. Kadınların
evet.
Marifeti nedir, ne değildir diye.
Evet ki bayağı da marifetliler yani.
Mutlaka
evet,
marifetlilerdir. Evet, çünkü evet. Yani kadının
doğasından
getirdiği avantajları var. Tabii. Yani şu ana kadarki ataerkil zihniyetin üzerine bir de kadının becerileri eklendiğinde bu pozitif anlamda söylüyorum. Çok güzel şeyler ortaya çıkabilir. Ama şimdi kadın kendisini göstermek için ataerkil zihniyetin bir uzantısı olarak ancak ortaya çıkabiliyor. Yani maço kadın demirleydi. Mesela Thatcher için. Yani bu mu olmalıydı? Demir neden demirleydi olmak? Ya hayır. Pamuk prenses olmalıydı bana kalırsa. Yani şey olmalıydı işte
yani
iyi kalpli kraliçe olmalıydı.
Erkeğe benzeyerek o tip özellikler evet, değil de evet, kadının evet. Sosyal özellikleriyle öne çıksın diyorsunuz.
Evet.
Tabii ki.
Onlar da ortaya evet. Çıkmalıydı ama yeri geldiğinde tabii ki katı davranmak gerekiyorsa kadın da katı davranabilir.
Aslında bakın yine bir olay. Şuna geliyor konu anladığım kadarıyla. Toplumun her kesimi bundan nasibini alıyor bir şekilde. Mesela şimdi HSYK örneğini verdik. Meclis dedik. Zaten az önce programın büyük bir bölümünde kadına şiddeti konuşuyoruz. Toplumun birçok kesiminde gözüken bir olay. Toplumun her kesiminde bu var. Sonra bakıyoruz birileri kalkıp diyor ki işte hamile kadın sokakta gezmesin diyor. Birileri kalkıyor diyor ki telefonda konuşmasınlar diyor. Artık kadının ne yapacağına, nasıl hareket edeceğine, nasıl adım atacağına, nasıl yaşayacağına, nasıl davranacağına erkekler onlar adına karar vermiş oluyor. Evet. Yani bunlar da tamam erkek hukuki boyutu bu değil ama olsun bütün bunların yansıması olmuş
tabii,
oluyor bu, öyle değil mi?
Tabii tabii yani işte bütün evet. Bunlar bakış açısının göstergesi. Kadını daha da aşağı çeken sosyal statü olarak, toplumsal konum olarak ve aile içindeki yeri olarak, kişi olarak, insan olarak çok daha geri çeken şeyler. Yani ben anlamıyorum. Sen sapık mısın kardeşim ya? Bakma o zaman
gerçekten,
ya.
Gerçekten evet.
Sen
doğru.
Bakma o zaman. Evet. Sen kendi nefsini kendince yap.
Çok doğru
yap.
Tabii.
Yani sen insansın.
Seninle kapatalım o zaman değil mi? O kadar tabii, problemliysen.
Tabii.
Evet öyle
tabii,
yapalım. Çözülür
tabii,
zaten.
Niye benim böyle bir derdim olmuyor veya tabii, şuradaki arkadaşlarımın tabii, olmuyor, çalışanlarım burada değil mi?
Tabii ki kesinlikle.
Yani bütün çok erkekler doğru. Sapık mı? Hayır. Sapık olanlar hı-hı. Ya o sapık olan her yerde yapar. Daha doğrusu kapalı toplumlarda onlar daha çok yaparlar. Onlar aile içerisinde eğer aile berrak olarak ortaya çıkmıyorsa, oradaki kadın çocuk kendisini ifade edemiyorsa, onlar kendi ailesine, kendi çocuklarına daha kötüsünü yapabilir onlar.
Çok doğru. Ki hani yeri gelmişken acı bir şey ama bu tip toplumlarda, bu tür kültürel yapıların hakim olduğu ortamlarda da hani ensestin de yaygın
tabii,
olduğunu biliyoruz değil mi?
Evet.
Siz,
tabii,
hani
tabii,
daha çok
tabii,
şey belki söyleyebilirsiniz.
Tabii, tabii. O yüzden ben hep yani aile tamam. Aile ama hangi aile?
Tabii. Sağlıklı.
Ensestin olduğu bir ailenin.
Asla.
Ben,
aile.
Nesini koruyayım?
Tabii. Haklısınız bunda. Dolayısıyla herhalde yine bakış açısı, eğitim. Atatürk'e ne kadar çok şey borçlu olduğumuz ortaya
tabii.
Çıkıyor değil mi? Gerçekten.
Tabii, tabii.
O tarihlerde bunu görüp yaptığı devrimlerle, inkılaplarla düşünün.
Hayranlığım daha da artıyor.
Evet,
her
kesinlikle.
Şeyde hangi konuya el atsam biraz ilgili şey yapsam. Ya 100 yıl, 200 yıl ileride.
Doğru,
toplumda.
Çok
yani
doğru.
Onun bu söz ettiği zamanlarda kadının seçme hakkı yok Avrupa'da.
Avrupa'da yok tabii
yani,
kesinlikle. Çok
evet.
Doğru. Çok doğru. Çok daha iyi takdir etmek gerekir. Bayağı bir haksızlık da yapılıyor yani. Değil mi?
O şeyler onu etkilemez. Hı-hı. Onun büyüklüğüne göre görüşülemez.
Evet, peki şu an hani bir kanun çalışması yapılıyorsa, yeni bir düzenleme yapılıyorsa, sizin hani bu yine tekrar kadına şiddet ya da ailenin korunması ile ilgili olarak eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz, tavsiye edeceğiniz hususlar olur muydu? Var
olur
mı?
Tabii canım.
Mesela ne daha yani öncelikle görüyorsunuz?
Şimdi mevcut kanuna ilişkin benim ciddi eleştirilerim var. Bunlardan birisi dedim ki hani bir hakka zarar vermek istiyorsanız onu kötüye kullanın. Şimdi bu kanundaki kötüye kullanımı önleyecek düzenlemeler yeterli değil. İtiraz müessesesi çok kötü. Şimdi şöyle burada diyelim işte 11 tane aile mahkemesi var. Diyelim ki 3. mahkemenin verdiği karara itiraz etmek istiyorsunuz. Bu son derece doğal ve doğru bir şey. Öyle yapılmalı zaten. Bunu 4 numaralı yapıyorsunuz.
Doğru.
Ve bunu yaparken de 4 numaralı da sizin verdiğiniz itiraz dilekçesine bakıyor. Başlangıçtaki yapılan müracaata bakıyor. Buna göre bir karar veriliyor. Ve bu karar kesinleşiyor. Burada adil sonuçlar olmayabiliniyor. Benim önerim evet. İtirazı yapacaksınız.
Kendi
mahkemesine yapacaksınız. Aynı hakim. Çünkü neden? Delil toplamaksızın verilmiş. Aynı hakim tekrar kendi kararını oluşturacak. Hatta gerekirse tarafları dinleyecek. Bunun üzerine gerekiyorsa hani tatmin etmeyecekse bir üst mahkemeye veya bir başka mahkemeye gidebilmelisiniz. Şimdi bir hakimin verdiğine diğer hakim bakıyor. Şimdi bunun bir de Anadolu'da düşünün. 2 tane hakim var zaten. Ya insandır. Arkadaşının verdiği kararı bozmak istemez. Ya da arası kötüdür.
Evet. Tabii.
Bu da olabilir.
Tabii.
Yani bunlar çok ince düşünülmemiş. Daha detaylı düşünülebilirdi. Birincisi bu. Bir de zorlama hapsi meselesi var. Kanunda.
Evet.
Şimdi zorlama önceki kanunda 4320 sayılı kanunda hakimin verdiği tedbir kararına aykırı hareket halinde hapis cezası vardı. Şimdi burada dikkatinizi çekerim. Hakimin verdiği tedbir kararına muhalefet halinde. Yani diyor ki hakim karına şiddet uygularsan işte ne bileyim evde içki içersen, evde içki içmeyi de yasaklayabiliyorsun çünkü.
Alkol sorunu varsa.
İçersen diyor sana hapis cezası veririm diyor. Evet. Şimdi burada adamın ihlal ettiği menfaat ne? Kamu menfaati. Hı. Hakimin verdiği kararı. Doğru. Aslında kadına şiddeti değil.
Doğru.
Buradaki ve bunun cezası da hapis cezasıydı. Şimdi yeni kanunda hangi aklı evvelle hareket ettiler bilmiyorum. Bunu kaldırdılar. Artık hapis cezası yok. Yani teknik anlamda bir hapis cezası yok. Onun yerine zorlama hapsi diye bir şey getirdiler. Zorlama hapsi de şu. Şayet kişi ihlal etmişse disiplin mahiyetinde hapis cezasına çarptırılıyor. Yani teknik olarak değil, sabıkasına işlenmiyor.
Ama arada fark var.
Burada hani şey gibi duruşmanın ahenginin bozulması halinde hakim kişiyi hapsedebiliyor ya.
Aynı mantıkları.
Aynı mantıkla bir terbiye anlamında bir yaptırım öngörüldü. Ama bu yaptırımda da cezalar çok yüksek. Yani miktar 30 güne kadar hapsedebiliyorsun. İşte 3 günden başlıyor, 2 günden, 3 günden başlıyor, 10 gün ve şey oluyor. Şimdi doğrudan doğruya sonuç hapis olduğu için hakimler bu kararı uygulamakta biraz çekingen davranıyorlar. Çünkü yersiz olarak veya biraz şiddetli olarak verebileceğiniz bir hapis cezası o adamı daha da kinlenmesine ve daha fazla şiddet uygulamasına yol açabiliyor. Bunlar çok dengeli değil. Bunlar hemen aklıma geliveren iki tane çok arızalı madde düzenleme. Bunların düzenlenmesi lazım. Ben yani elimden gelse bunu çok güzel elden geçiririm tekrar. Evet. Ve daha pırıl pırıl, daha işleyişi elverişli bir kanun haline getiririm. Bir aklıma gelen bir temel şey de, şimdi dedim ki ben 4320 sayılı kanun için aspirin kanundur dedim.
Evet.
Aspirin nedir? Başım ağrıyor, içtim, düzeldi. Ya da dedim acil servis kanunudur dedim. Ne oldu? Yara var orada, pansuman yaparsın. Ha, daha iyileşti, gönderirsin. İyileşmeyecekse kliniğe yollarsın.
Doğru.
Değil mi?
Tabii.
Daha detaylı araştırma yapılır. Şimdi 6284 biraz daha şişman bir kanun 4320'ye göre. Sanki klinik hizmetleri de oraya alınmaya çalışılmış. Ama bunlar da böyle çok da becerikli, çok da iyi yapılmamış. Bana kalırsa daha saf, daha kullanıma elverişli bir kanun yapılmalı. 6284. Ve klinik hizmetleri de ayrılmalı. Onlar da ayrıca bir
başka
çerçeve,
bir
çerçeve kanun. Avrupa'da öyle yapmış. Yani tam incelemedim ama duyduğum kadarıyla bir çerçeve kanun içerisinde. Çünkü temelde bu sorunların temelinde ne var? Kadınla erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkisi var. Nasıl sağlarsın bunu da? Sadece hukuki önlemlerle değil, belediyelere düşen bir görev var. Sokakları çok iyi aydınlatırsın, kadınlar geceleri rahatça gezebilir.
Basit ve çok evet. Rahat yapılabilir bir
evet, önlem. Kadına yönelik herhangi bir sarkıntılık bir şey olduğunda ona çok ağır ceza uygularsın polis olarak ve bunun peşini sonuna kadar bırakmazsın böyle bir olayın şeyini ama ne yazık ki yani özellikle modern giyinen kadınlara yönelik olarak yapılan tacizlerde şeylerde çok iyi takip edilmiyor olay. Yani benim ABEM'de Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde staj merkezinde ders veriyorum ben. Orada bundan 2 sene kadar önce şeylere sordum. Şimdi sormuyorum artık çünkü üzülüyorum. Yani orada adliyeden ABEM'e gelirkenki süre içerisinde tacize uğramayan kızımız yok.
Çok önemli bu söylediğiniz.
Bu kadar kısa bir mesafede isteseler çok kısa zamanda bunu önleyebilirler. Yani şey belli. Mesafe belli ve bu çocukların kız çocuklarımızın stajyer avukatların geçtikleri süreler belli. O sürelerde görevlendirilecek birkaç memur bu işi çözer.
Hı hı. Yine siz yazılarınızdaki temalardan dikkatimi çeken bir konuda hani aile olarak bakmak değil de kadın olarak bakmak
tabii.
Öncelikle değil mi? Bunu da
tabii.
Biraz açar mısınız? Çok önemli çünkü.
Şimdi şöyle bakın bakanlığın adı ne?
Aile
ve Sosyal Politikalar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bu kanun nüvesine, temeline gittiğimizde KSGM'ydi. Kadının statüsünü gelişti. Evet.
Kadın üzerine
evet, odaklı. Kadın üzerine evet. Odaklı bir isim vardı 90'lı evet. Yıllarda. Evet. Peki bu nasıl sağlandı? Türkiye'deki kadın hareketinin, feministlerin çalışmalarıyla. bu sağlandı ve güzel işler yaptılar. İşte SEDAV'ın kabulü, kadına yönelik şiddetin tasfiyesi bildirgesinin kabulü, 4320'nin çıkarılışı, medeni kanundaki, yeni medeni kanunda kadın erkek arasındaki eşitsizliği gideren tüm maddeden ayıklanması, ceza kanunun daha çağdaş bir hale getirilmesi, bunlar bu çalışmaların bir sonucudur. KSGM başbakanlığa bağlıydı. Daha sonra işte dendi ki şeyde bir kadın bakanlığı olsun. Ama ne oldu? Kadın Bakanlığı değil, Aile Bakanlığı oldu. Hı
hı. Çok fark var ikisi arasında. İkisi ciddi arasında fark,
çok
var.
Fark var. Evet. Çok fark var. 4320 sayılı kanun ailenin koruması hakkındaki kanundu. Şimdi ben zaten çelişkiyi orada yakaladım. Yani toplumun bu konudaki çelişkisini orada yakaladım. Şimdi 4320 sayılı kanunun mazisine baktığımda, hazırlanmasına, çıkarılışındaki işte hangi mantaliteyle, hangi enstrümantallerle çıkarıldığına baktığımda hep şunu gördüm. Kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenme söz konusu. Kanun adı ne? Aile. Nereden çıktı bu? Niye böyle oldu? Sorup araştırdığımda şunu öğrendim. Eğer bu kadının şiddetten korunması kanunu olursa bizim ataerkil meclisimiz bunu kabul etmezmiş. O yüzden ismini ailenin koruması hakkındaki kanun yapmışlar. Şimdi demin mal rejimlerinden bahsettik, evet, şeylerle ilgili.
Fakat bu söylediğiniz çok önemli. Bunu böyle tabii bir çırpıda geçmek istemiyorum. Yani çok önemli. Yani eğer zaten durumumuz buysa vahkine evet, vah diyeceğim yani.
Aynen
gerçekten
böyle.
Çünkü
aynen. Yani evet, niye ailenin koruması hakkında evet, kanun? Evet. Yani aile kurumunu korumuyoruz ki biz burada. Koruduğumuz kadının ev içerisinde, aile içerisinde uğradığı şiddet. Kanunun içeriğine baktığınız zaman hep bu. Adı ne? Bu. Yani adı neden farklı? Aile, adı ailenin korunması ama içerik kadının korunması.
Buna yol açan sebepleri söylediniz ya, o çok acı
bu,
bence.
Evet, sebep evet, de bu. Hı hı. Şimdi yine bu sebebi bir örnek olarak vereceğim. 2002 yılında medeni kanun kabul ediliyor ve deniyor ki orada edinilmiş mallara katılma rejimi bütün kadınlar için geçerli olacak. Ama son anda bir önerge veriliyor mecliste ve bu da hemen hemen oy birliğiyle tahmin ediyorum kabul ediliyor. Diyor ki mevcut olanlara değil bundan sonrakiler uygulanacak. 17 milyon ev kadını
bu
haktan mahrum, bu haktan tabii, mahrum tabii, bırakılıyor. Tabii. Şimdi bu şeyin ataerkil evet, meclisin evet, bir şeyi
yansıması.
Şimdi bu hal böyleyken sen bakanlığın adında ve kanunun adında aile adını ön plana çıkarırsan, kadını ikinci plana atarsan sonuç ne olur? Aşağıdaki kanun uygulayıcılarında demek ki aileyle kadın arasında bir çelişki olursa benim tutmam gereken, aile, korumam gereken ailedir. Aile. Hı hı. Verilen mesaj bu. Hı
hı. Çok önemli.
Evet.
Çok doğru.
Verilen mesaj bu. Oysa zaten ailenin kendisi buna sorun olabiliyor. Dolayısıyla çok cesur biçimde eğer bu konuda iyi niyetli olan siyasilerin ilk yapması gereken şey şu kanun bakanlığın adını değiştirmektir. Bu kadın bakanlığı olmalıdır.
Doğru.
Sosyal politikalar sadece bu bakanlığa ait değildir. Sosyal politikalar bütün bakanlıkların görevidir aslında. Orman Bakanlığı'nda sosyal politikalar görevindedir. Adalet Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda.
Tabii, tabii. Ya da yine aileyi korumak için de başka şeyler, çalışmalar yapsınlar, birimler kurursunlar. Onun bir ayrıca bir mahsuru yok. Ama kadın
bu,
ayrı
kadın
bir
bakanlığı, çok haklısınız. O, kadın çok bakanlığı bundan olmalı ve dolayısıyla biz şimdi 98'den daha geri durumdayız.
Bundan bu dolayı.
Tabii bundan dolayı. Tabii. Çok aşikar yani. Evet. Çünkü bu çok konuyu özünden saptırıp başka merhalelere, başka aşamalara çekmeye çok elverişli.
Bu söyledikleriniz şu açıdan da çok önemli. Hani bir ülkenin medeniyet göstergesi kadınlara bakışında, kadınlara verdiği tabii değerde, kadınların toplumsal yaşama ortaklığında ortaya
evet,
çıkıyor.
Galiba 137 evet, ülke arasında 135. miymişiz?
Ciddi misiniz? Evet. Bu çok korkunç. Yani bunu...
Korkunç.
Evet, çok çok.
Ya rakamlar evet, hiç lehe değil. İleriye giden pek rakam da yok benim hı-hı, okuduğum kadarıyla.
Evet. Çok acı bir durum gerçekten. Evet, gittikçe programımızın sonuna geliyoruz maalesef. Evet.
Aslında yine sadece Türkiye evet, değil, bütün dünyada böyle bir şey var aslında, kayış var. Benim yüzden o.
Öyle mi diyorsunuz?
Tabii, bütün dünyada evet, böyle. Hı-hı. Bütün dünyada bir bu anlamda bir maço, bir şey eğilim var. Şiddet.
Evet.
Dolayısıyla yani şiddetle her şeyi çözerim. Evet. O noktaya giriyor. Oysa kadınla şiddet bir arada anılmamalı. Kadının güçlü olduğu yerde şiddet bu denli ön planda olmaz.
Aslında gerçek sevgi ve saygının da bilinmemesi ve yerleşmemesi de bence yine sosyal bir yönü ama önemli diye düşünüyorum.
Tabii,
saygı özellikle yani.
Saygı, evet, insana evet, saygı, tabii. Öz saygı.
Tabii.
Eğer ben
tabii,
benim kendime saygım varsa karşımdakine evet. de saygım vardır. Dolayısıyla onu hak olarak bir varlık olarak görürüm. Niye ona ayrımcılık yapayım?
Tabii
niye ona
tabii.
şiddet uygulayayım? Hı hı. Aynı şekilde kendimi de bu anlamda korurum.
Tabii ki. Bir de yani birisi diğerine hak vermiyor. Zaten dediğiniz gibi eşit haklara sahip.
İnsan olarak yani. Doğmak yeterli.
Evet, evet. Çok haklısınız. Bütün
yani aynı olmamız gerekmiyor dediğim gibi. Ben de işte 100 kiloluk bir insanla aynı erkekle aynı şeyde değilim. Belki onun yani benden daha genç, daha biliyor güçlü olanlar da vardı. Benim
doğru.
daha güçlü olan da var.
Evet.
Olay fiziksel şey
tabii
mi?
Ki,
güç
tabii.
mü?
Tabii çok doğru söylüyorsunuz.
Ben şimdi bazen sabahları koşuyorum. Koştuğum yerde bir genç hanım var. Vallahi hiçbir erkek onunla baş edemez.
Evet mesela.
Değil mi?
Evet, tabii çok doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik.
Ederim.
Son vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alıp sonra kapatmak isterim.
Size programın adını söylediğinizde bir dörtlük Üsküp Kadısı
Veysi'den
bir
dörtlük
okumuştum.
Onunla
bitirelim. Üsküp Kadısı Veysi yanıyorum yanılmıyorsam 1596 yılında bu dörtlüğü söylemiş veya yazmış. Bu derdi mihneti adiline bimar olmayan bilmez. Adalet dediğin öyle bir beladır ki giriftar olmayan bilmez. Şimdi biz daha çok kadın olayı üzerinde konuştuk ama yargının da bu anlamda Türkiye'de ciddi
sıkıntıları var.
Bunu
da bir başka programda
evet,
konuşalım
bir başka
gerçekten.
Programda.
Onlar
bu,
da çok önemli çünkü.
Bu dörtlük bunun için bir şey olsun.
Ya, evet,
vesile
evet,
olsun.
Tamam öyle olsun gerçekten. Buradan devam ederiz bu noktadan.
Ya da o zaman bir de Ataol Behramoğlu'ndan bir dörtlükle
tabii
kapatayım.
Tabii ki lütfen.
O da kızıma diye. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım. Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım. Zulmün önünde dik tut başını, sevginin önünde eğil kızım.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Su gibi aktı.
Evet gerçekten sayenizde.
Aynı şekilde.
İstifade ettik ilminizden.
Aynı şekilde.
Evet bir herkes için adalet programından sonuna geldik. Emekli Ankara Hakimi, Avukat Eray Karınca Bey ile güzel, zevkli bir söyleşi yaptık. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.